Ayrım 23, sayfa 153. 4. Aile artık mümkün mü? Aile ve evliliğin kısa hikayesi. Bu kadar çok tartıştığımız hiçbir kavramı aslında bu kadar iyi tanımıyoruz. Çünkü hepimiz aile ne demek biliriz. Hepimiz bir ailenin içine doğduk. Hepimizin iyi ya da kötü bir ailesi, aile hikayesi var. Bu konuda söz söyleme hakkına sahip olacak kadar deneyim sahibiyiz. Aile terapisi deneyimlerimiz gösteriyor ki, ne kadar aile varsa o kadar da aile modeli var. Her aile kendi psikodinamiğine uygun bir işlevsellik gösteriyor ve her ailenin ne olursa olsun kendi kuralları, kendi ritüelleri, kendini özel ve biricik yapan bir hikayesi var. Aile kavramının tanımı. Aile, İbranice'de baba evi anlamına geliyor. Yunanca'da yuva, kök, vatan gibi anlamları var. İngilizce'de family, Almanca'da familie kelimeleri Latince'den geliyor ve Latince'de de bütün anlamlarının yaşanan ev ve yuvayla dolaylı ya da dolaysız bağlantısı var. Büyük çoğunluğumuz bildiğimiz ve alıştığımız Batı aile modelinin, yani anne baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailenin insanlık tarihi kadar eski olduğu gibi bir yanılgı içindeyiz. Oysa Fransızca'da Fransız devrimine kadar bugünkü çekirdek aileyi tanımlayan bir kelime yoktu. Böyle bir kelimeye ihtiyaç yoktu çünkü çekirdek aile denen şey yoktu o zamana kadar. Tabii ki çocukların biyolojik bir anneleri, biyolojik bir babaları vardı ama çekirdek aile olarak adlandırabileceğimiz o küçük birim, bir arada yaşayan ve birbirlerine ihtiyaç duyan daha büyük bir insan topluluğunun bir parçasıydı yalnızca. Bu anlamda aynı evi paylaşan birçok insanın bir bölümünü oluşturuyorlardı. Ayrıca 18. yüzyıla kadar tanımlanmalarına da gerek yoktu. Amerikan aile tarihçisi Stephanie Kuntz, family kelimesinin önceleri köleler topluluğunu tanımladığını belirtir. Ailenin kan bağı ve evlilikle ilişkilendirilmesinden sonra da family kelimesiyle uzun süre sevgiye değil, otoriteye bağlı bir ilişki türü kastedilmiştir. Peki bizim bugün aile olarak adlandırdığımız model nasıl ortaya çıktı? Orta Çağ Avrupa'sına kısa bir yolculuk yaparsak ne görüyoruz? Umberto Eco'nun Gül'ün Adı kitabını okuyanlar ya da bu kitaptan uyarlanan filmi izleyenler Orta Çağ'ın atmosferini çok iyi anımsayacaklardır. Bu görüntü dünyanın birçok yerini de 3 aşağı 5 yukarı gösteren bir tablodur. İnsanlar salgınlarla, ideolojik bir karanlıkla mücadele içindeydiler. İçinde bulundukları yeis, yeni çağın başlangıcına kadar mahremiyet denen bir şeye izin vermiyordu. Yaşam denen şey, yalın bir hayatta kalma mücadelesiydi. Aile denen ortam, yalnızca bir çatı altında bir arada yaşanan evdi. Varoluşsal ve ekonomik anlamda emniyette olma dışında hiçbir şey ifade etmiyordu. Duygusal anlamda bir bağlılık, İkinci hatta üçüncü planda kalıyordu, kalmak da zorundaydı. İlk olarak 15. yüzyıldan itibaren bizim bugün aile olarak tanımladığımız model ortaya çıkmaya başladı. Bu arada 19. yüzyıla kadar bütün insan toplulukları evli değildiler. Bu bir yandan resmi olarak mümkün değildi, diğer yandan insanlar ekonomik olarak bir aileyi geçindirecek durumda değillerdi. Yani bekarlık postmodern toplumun bir buluşu değildir. Endüstri devriminden sonra bugün burjuva ailesi olarak adlandırabileceğimiz ortam özellikle erkeğin iş hayatındaki yarışmacı, yıpratıcı ortamdan kaçmak ve geri çekilmek için sığındığı yerdi. 1870'lerde endüstri devriminden sonra burjuva çekirdek aile toplumsal olarak kabul görmeye başladı. En azından endüstrileşmiş batılı ülkelerde kesin olarak bir ideal, bir örnek haline geldi. Eve ekmeği getiren erkek ev kadınına karşı. Batılı ve yüzünü batıya dönmüş toplumlarda aileyle ilgili tartışmaları daha iyi anlayabilmek için 20. yüzyılın ortalarını yani 1950'li yıllarda aileye verilen değerin zirve yaptığı dönemi iyi kavramak gerekir. 1950'ler, İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün dünyanın yaralarını sarmaya çalıştığı, güven ve emniyet duygusunun en fazla ihtiyaç duyulduğu yıllardı. Ekonomik büyüme ve yeniden yapılanma, düzenli ve sabit bir yaşam biçimini şart koşuyordu. Bu da, burjuva çekirdek ailenin ön plana çıkartılmasını ve neredeyse kutsanmasını beraberinde getirdi. Baba, ekmek parası kazanmak için işe gider, anne evin düzenini ve çocukların bakımını üstlenir. Eve yorgun argın gelen babanın ertesi gün aynı güçle işe gidebilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapar anne. Bu tablo bugün de birçok insanın hayallerini süsleyen tablodur. İnsanlar bugün de bu düzen ve süreklilik içinde kendilerini emniyette ve güvende hissediyorlar. Kelimenin gerçek anlamında geleceklerini de garantiye aldıkları, yalnız geçirilmek istenmeyen yaşlılığı güvenceye aldıkları kutsal düzen. Savaş yıllarının belirsiz, yoksul ve hayatta kalma mücadelesiyle geçen yıllarından sonra aile yaşamı batılı aile sosyologlarının tanımıyla cennetten bir köşe vaat eder gibidir. Bu idealize edilmiş cennet düşü sonsuza kadar sürecek sanıldı. Ama rüya yalnızca Batı toplumları yeni bir krize girene kadar sürdü. Ekonomik krizler eve ekmek getiren baba ve evi derleyip toparlayan anne idealinin sonu oldu. Bunun yanında bu aile düzeniyle birlikte ortaya çıkan psikolojik sorunlar da baş edilemez bir hale almaya başladı. Günümüz dünyasında orta düzey hiçbir aile, büyük şehirde ya da metropolde yalnızca erkeğin geliriyle yaşayabilecek durumda değildir. Kadının da çalışması, bırakın lüks bir hayat sürmeyi, en temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bile gerekli hale gelmiştir. Yani 1950'lerdeki bu cennet düşü çok kısa sürmüştür. Bu sürenin bütün aile tarihinde ne kadar kısa bir süreye tekabül ettiği düşünüldüğünde, bu idealin bugün bile bu kadar belirleyici olması oldukça şaşırtıcıdır. Aile kavramının psikolojik tanımı. Aile psikolojisi kavramlarıyla baktığımızda aile kavramının merkezinde yaşamın birlikte sürdürülmesi kriterinin yattığını görürüz. Bu kriter aileyi tanımlayabilmek için gereklidir ama yeterli değildir. Çünkü böyle olsa iş yerinde 8 saat birlikte olduğumuz iş arkadaşlarımızın, çocuklarımızın, öğretmenlerinin de aileden sayılması gerekirdi. Farkı ortaya koyabilmek için aile sosyologları kişiler arası angajman gibi bir kavram önermişlerdir. Bu kavramın belirsizliğini gidermek için aile içi kavgaların, sevginin kişiler arası angajmana örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Bunların dışında aileyi aile yapan kriterler şunlardır. Yakınlık. Bununla fiziksel, ruhsal ve duygusal yakınlık kastedilir. Sınır koyma. Ailenin dış dünyaya ve çevresine karşı fark edilebilir bir sınırının olması gerekir. Birlikte geçirilen zaman, oturulan ev, paylaşılan sırlar gibi. Özel hayat. Mahremiyet ancak mekansal olarak belirlenmiş ve dış dünyadan ayrılmış bir yerde mümkündür. Süreklilik, yalnızca uzun süreli bir bağlanmayla karşılıklı sorumluluk ve ortak hedeflerin belirlenmesi mümkün olur. Dikkat edilecek olursa bu psikolojik tanım içinde çocukların varlığı aile olmanın ön koşulu olarak yer almaz. Aile üzerine diğer kültürlerden ne öğrenebiliriz? Fransız Cizvitleri 16. yüzyılda Kuzey Amerika'daki Naskapi Kızılderilileriyle karşılaştıklarında oldukça şaşırmışlardı. Çünkü Naskapi Kızılderili kabilelerinde yoksulluk, hırsızlık, açgözlülük, şiddet kesinlikle yoktu. Bunun yanında kadın erkek eşitliği, çocukların yetiştiriliş biçimi oldukça dikkat çekiciydi. Çocuklar yanlış bir şey ya da yaramazlık yaptıklarında büyükler tarafından kesinlikle dövülmüyorlardı. Örneğin kim yalan söylerse yalnızca dalga geçiliyor, kısa bir süre grup dışına gönderiliyor, en çok üzerine su atılarak ıslatılıyordu. Cizvitler uygar aile kurallarını yeni dünyaya yerleştirmek gibi bir misyon üstlenmişlerdi. Bu nedenle Naskapi erkeklerine karılarının monogamik bir yaşam sürmelerini sağlamaları için katı kurallar koymalarının gerekliliğini anlatmaya çalışıyorlardı. Çocuklarına sonsuz bir anlayış içinde olmamalı, gerekirse cezalandırarak ölçülü, uslu çocuklar olmalarını sağlamalıydılar. Ama bir türlü istedikleri sonucu alamıyorlardı. Kızılderililer çok inatçı ve dirençli çıkmıştı. Misyonerlerden biri ikna etmeye çalıştığı Naskapi erkeğini monogaminin gerekliliğine inandırmak için doğru gerekçeyi bulduğunu düşünür ve şöyle der: "Eğer karın monogamik yaşamazsa doğurduğu çocuğun senden mi yoksa başkasından mı olduğunu asla bilemezsin." Naskapi erkeği buna şöyle karşılık verir: "Siz Fransızlar yalnızca kendi çocuklarınızı seviyorsunuz. Oysa biz bütün kabilenin çocuklarını seviyoruz." Bir Afrika atasözü, "Bir çocuğun büyütülebilmesi için bütün köye ihtiyaç var," der. Aile araştırmacılarının onlarca yıldır farklı kültürlerde yaptıkları gözlemlerde bebeklerin ağlama alışkanlıklarının önemli farklılıklar gösterdiğini tespit etmişlerdir. Birçok Afrika topluluğunda bebekler batılı bebeklerle karşılaştırıldığında çok daha az ağlar ve bağırır. Çünkü çocuklar yakın çevrelerine doğrudan tepki gösterirler. Eğer çevrelerindeki duygusal ortam stresten uzaksa onlar da daha rahat olurlar. Afrika topluluklarında geleneksel olarak annenin çocuk bakımında çok yük almaması sağlanmaya çalışılır. Eğer anne çocuk nedeniyle fazla yüklendiğini hissederse, çocuğu yanında kim varsa, annesi, kız kardeşi, komşusu vesaire, ona verir. Bunu biz de kendi kültürümüzden çok iyi tanıyoruz aslında. Ben, örneğin annemin dışında teyzemle, anneannemle de büyüdüm. Çevrem ailemin kadınlarıyla ve onların anlayışlı, şefkatli, sevgi dolu kahkahalarıyla doluydu. Modern şehir yaşamında birçok nedenle herkes neredeyse bir göçmen gibi oradan oraya gittiği için genç annelerin kendi anne ve kız kardeşlerinin, akrabalarının yardımını talep edebilmeleri mümkün olmuyor. Ailelerle aynı şehirde yaşansa bile anneanne ya da babaannelerde çalışıyor oldukları için genç annelere çok fazla destek olamıyorlar. Destekleri hafta sonu ya da akşamları birkaç saatle sınırlı kalıyor. Genç anneler, çocuğun kişilik gelişimi için çok önemli olan ilk 3 yılda çoğunlukla yalnız bırakılmış oluyorlar. Kafamızdaki bu aile ideali nasıl oluştu? Bu bölümde durmaksızın vurguladığım ideal aile modeli, yani anne, baba ve çocuklardan oluşan kutsal birlik, aslında Hristiyan kültürünün dayattığı bir olgudur. Meryem, Yusuf ve İsa üçlüsünden oluşan ve bütün batılı şehirlerin müzelerinde, kiliselerinde karşılaşacağımız resim, heykel ya da kabartmalar, dinin insanlığa dikte ettiği kutsal doğruyu temsil eder. İşin ilginç tarafı, Yusuf'un İsa'nın biyolojik değil sosyal babası olması, Meryem'in de İsa'yı doğurmamış olmasıdır. Ayrıca Meryem birçok resimde baba olmadan yalnızca küçük İsa ile birlikte resmedilmiştir. Bu kutsal üçlüyü alıp günümüze taşıdığımızda 50'li 60'lı yıllarda bize o dönemin dayattığı mutlu aile tablosuna çok benzediğini görürüz. 19. yüzyılın burjuva ailesine dayanan özel çekirdek aile, Tanrı'nın da inananlarından istediği kutsal yaşam biçimidir neredeyse. Bu nedenle de bu aile modelinden hafif sapmalarda bile kişi kendini bir günahkar gibi hissetmiş ya da toplum tarafından böyle hissetmeye zorlanmıştır. Günümüz modern çiftlerinde günah olgusu artık çok da fazla rol oynamasa da yine de içlerinde hafif bir suçluluk duygusu ya da kırıntısı kalmıştır. Hiç kimse neden evlendiğini, bir aile kurduğunu açıklama ve karşısındakine kabul ettirme ihtiyacı hissetmezken, resmi evlilik kurumu dışında bir yaşam biçimi seçenler farkında bile olmadıkları bir suçluluk duygusuyla öyle ya da böyle neden bu seçimi yaptıklarını açıklamak ve kendilerini savunmak zorunda kalırlar. Sanki bir günah işlemişler gibi. Neredeyse kolektif bilinçaltımızda insanlık tarihinin en başından beri anne, baba ve çocuklardan oluşmuş bir düzen içinde yaşadığımız bilgisi mevcuttur. Baba, Sebatkar ve çalışkan işe gider, gelir. Anne evin düzenini sağlar, çocuksa geleceğe kalmamızın kutsal garantisidir. Oysa bu iliklerimize işlemiş aile modelinin sırrı, Tanrı'nın da bizden beklediği kutsal birlik değil, toplumsal değişim sürecinde özellikle ekonomik etkenlerin belirlediği ve düzenin en rahat işlemesini sağlayacak model olmasındandır. Antik çağdan Orta Çağ'a aile. Milattan sonra ilk 1000 yılda Avrupa'da evlenmeden birlikte yaşamak en yaygın aile modeliydi. Germenlerde aileler arasında yapılmış evlilik anlaşması çok yaygındı ve sözleşmeye uyulmadığı takdirde kelleler uçardı. Daha esnek birlikte yaşama biçimleri de söz konusuydu ama birlikte yaşamanın içinde ilginçtir, mutlaka cinsel birliktelik de olmak zorunda değildi. Bu tür aile modelleri 13. yüzyıla kadar geçerliliğini korudu. Bu modellerin hiçbiri dikkat edilirse bizim büyük aile olarak tanımladığımız modele dahi uymaz. Daha çok şirketler arası çıkara dayalı ortaklık anlaşmaları gibidir. Bu modeller kilise mensupları, yani papazlar ve rahibeler arasında da yaygındı ve bu durum doğan çocuklar nedeniyle kilisenin yükünü artırdığı için büyük huzursuzluğa da neden olmaktaydı. Bu nedenle kilise önce papazlar ve rahibelerle, daha sonra kiliseyle doğrudan bağlantısı olmayanların da birliktelikleriyle ilgili belli kurallar getirmek gereğini hissetti. Oysa 13. yüzyıla kadar kilise evliliğin başlaması ya da bitmesine kesinlikle karışmıyordu. Köylü ailesinden şehirli işçi ailesine geçiş. Köylü aile modeli Orta Çağ'dan modern zamanlara kadar en yaygın aile modeliydi. Evlenenler arasında yine ailelerin belirlediği belli bir evlilik sözleşmesi yapılıyordu. Evlenen çift, çocuklar, akrabalar ve hizmetçilerle uşaklar aile fertleri arasında sayılıyordu. Yeni çağa kadar çiftçinin karısını ve onların çocuklarını tanımlayan herhangi bir terim ya da kavram yoktu. Bu köylü aile modelinde ev ahalisi oldukça sık değişkenlik gösterebiliyordu. Ev içinde birlikte yaşayan insanlardan birileri evi terk etmişse ya da ölmüşse derhal bu eksikliği tamamlayacak başka bir birliktelik sağlanmaya çalışılıyordu. Çünkü bütün aile fertlerinin yaptığı belli bir iş, üstlendiği belli bir sorumluluk vardı. Ailenin geçimini sağladığı işte çalışanlarla ailenin fertleri aynı kişilerdi. Yani düzen esas olarak hayatta kalabilmek, hayatı idame ettirebilmek üzerine kuruluydu. Ekonomik koşullar asıl belirleyici etkenlerdi. Köylü ailelerin gerçekliğini doğru anlamak gerekir. Yaşlı büyük annenin şöminenin başında oturup sevgili torunlarına güzel masallar anlattığı huzur dolu büyük aile modelinden bahsetmiyoruz burada. Bu düzende romantizme kesinlikle yer yoktu. Zaten insanlar çoğunlukla büyük anne ya da büyük baba olacak yaşa gelene kadar yaşamıyorlardı. Çocuklar en geç 4 yaşından sonra tarlada çalışmaya başlıyorlardı. Yani ayakları üzerinde duracak yaşa geldiklerinde. Kapitalist üretim koşullarının olgunlaşmaya başlaması ve endüstrileşmenin başladığı 19. yüzyıl başlarında iş dünyasıyla ailenin yaşadığı mekanın zorunlu olarak birbirinden ayrılması aile yapısının değişmesine neden oldu. Burjuva sınıfının ortaya çıkmasıyla öncelikle eğitimli ve varlıklı kesim, yani yüksek dereceli memurlar, tüccarlar ve iş sahipleri klasik çekirdek ailenin öncüleri olarak ortaya çıktılar. Batı edebiyatında bu gelişimi en iyi anlatan roman Thomas Mann'ın Buddenbrook Ailesi, bizde ise Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları'dır. Bu aile modelindeki en önemli değişiklik, kadının ve çocukların çalışma zorunluluğunun ortadan kalkması ve cinsiyetler arası rol dağılımının farklılaşmasıdır. Erkekler artık iş dünyasında diğer erkeklerle yarışmak ve savaşmak zorundadırlar. Kadınlara da esas olarak iki görev düşmektedir: çocukların yetiştirilmesi ve gergin olarak eve dönen erkeklerin duygusal bakımı. Köylü ailesinde çocukların yetiştirilmesi evdeki bütün yetişkinlerin ve yaşça büyük olan çocukların göreviydi. Yetiştirmek kelimesini bugünkü anlamda anlamamanız koşuluyla. Yaşanan daha çok modelde öğrenmek gibi bir şeydi. Çocuklar büyüklerin nasıl davrandıklarına bakıyor ve onları taklit edebildikleri kadar ediyorlardı. Burjuva ailesinde ise çocukların toplumsal beklentilere uygun olarak yetiştirilmesine önem verilmiş, belli kurallara bağlanmış ve tamamen kadınlara bırakılmıştı. Bu durum küçükler için daha fazla şefkat ve daha fazla güven demekti aslında. Anne-çocuk ilişkisinin anlamının değişmesi ve çocukların kişilik gelişiminde ve ruhsal sorunlarının ortaya çıkmasında anneye yüklenen rol ve sorumluluk o günlere dayanmaktadır. Oysa elimizde bu durumu kanıtlayacak çok açık bilimsel veri yoktur. Kapitalist üretim sisteminin oturmaya başlamasıyla evin dışındaki erkekler dünyasında yarış kızışmaya ve vahşileşmeye başladı. Buna paralel olarak da kadının sorumluluğu ve en önemli işlevi erkeğin yaralarını elinden geldiğince sarmak oldu. İş dünyasının bilinmez ve güvenilmezliğinin karşı kutbu ve erkek için güvenin, emniyetin, mahremiyetin, sıcaklığın yaşanabildiği adres haline geldi. Aile, bu zaman diliminde kutsal ve iyileştirici bir kurum kimliği kazandı. Dış dünya zorlaştıkça ve soğudukça aile bir o kadar çok ısıtmak ve sevgi dolu olmak zorunda kaldı. Bugün de sosyologlar, kapitalist düzenin işleyebilmesi için geleneksel aile yapısının korunması ve yasalarla desteklenmesi gerektiğini söylerler. Çünkü kapitalist ekonominin ayakta kalabilmesi ancak ailenin dengeleyici rolüyle mümkündür. Ayrım sonu. Sayfa 161.